Ayrım 8, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 86. Fatma Hanım da şirketin eskice memurlarındandır. Orta yaşlı, şişmanca, sevimli yüzlü ama gerçekten iyi yürekli bir kadındır. Yapılacak acele bir iş oldu mu, aman zaman ablacığım diye kendine asılırım. Kırmaz beni. Şu odanın içinde 3 kişi amir memur olarak değil, çoğu arkadaşça çalışırız. Hasip Bey de iş varken yapılacak, kolay kolay çene çalmaz, konuşmaz. Bugün nedense sıkıntılı bir günüydü gerçekten. Şu konuşmalarımızdan ben de anlıyordum ki Hasip Bey'e patronlar ve Gülseren'le gelişen ilişkilerimizden söz etmek sırası geliyor. Edeyim mi, etmeyeyim mi? Düşündüm, nasıl olsa duyulacak. Duysun da sonra konuşuruz dedim içimden. Belki de Fatma Hanım duymuştur bile, zaten ara sıra bana takılır. Nasıl gidiyor Gülseren Hanım'la top oyunları diye. Hasip Bey'e darılttık Fatma Hanım'ı dedim, gülümsedi. Yarın barışırız, gönlünü alırım. Bir dengine getirip kocasının çalıştığı bankada yakında şef olacağını söylerim. Olur biter. Zaten Hidayet Beyefendi'ye çok oldu rica edeli. O da görüşmüştü müdürle. Ankara'dan bugün yarın bir haber çıkar. Babamın anıları içinde bir telefon yeter sözü Hidayet Bey'in aklıma geldi. Nasıl oluyor da bankalara böylesine söz geçirebiliyor Hidayet Bey diye sordum. Hasip Bey alaylı alaylı yüzüme baktı. Bazı çocuklar gibi soru sorarsın. Yahu şirket Hidayet Bey, Hamdi Bey, İzmir'deki herhangi bir bankadan bütün paramızı çekiyoruz deseler, bankalar Ankara'daki merkezlerinden para getirtmek zorunda kalırlar. Buradaki kasalarında bulunan paraları yetmez. Doğru, öyle ya. Bu sırada Fatma Hanım ellerini yıkamış dönmüştü, şefe sordu. Yapılacak başka iş, yazılacak başka bir şey var mı? Yok Fatma Hanım, saat 5'e dek ister örgün ör, istersen bizimle çene çal. Hazır olan evrakı dosyaya koyup bana getir. Yarın imzalatırız patronlara. İşi bitenleri kaldır, saat 3.30'a geliyor. Bugün bankalarda filan iş için vakit geçti. Fatma Hanım dosyaları getirip Hasip Bey'in masasının üstüne koydu. Odasına girip camlı kapıyı kapatıyordu ki Hasip Bey seslendi. İstersen eve de gidebilirsin Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Bu sırada iç telefon çaldı. Hasip Bey kalktı, telefona yürüdü. Masasındaki, buyurun beyefendi. Burada, işinin başında efendim. Emredersiniz, hemen yollarım. Kapadı telefonu, bana döndü. Çıkıp giden Fatma Hanım'a güle güle dedikten sonra konuştu. Emre oğlum, üstüne basmışız. Lafını ediyorduk, dediğim oluyor. Yavaş yavaş şirketin sırlarına doğru adım adım yaklaşıyorsun. Seni patron istiyor.
Hangisi?
Hidayet Bey efendi.
Hemen mi?
Elbette, bekletme. Kim bilir sana nasıl bir önemli iş havale edecek. Havale edilecek işi Hasip Bey biliyormuş gibime geldi. Sesimi çıkarmadan ayaklandım. Odasına girdiğimde Bay Hidayet Koryürek geniş masasının arkasındaki koltuğa kaykılmış, yumuk gözlerini aça kapaya bana bakıyordu. Yumuşak bir sesle, ''Buyur Emre, şöyle geç.'' diye masasının önündeki koltuğu gösterdi. Hani evindeymişiz gibi konuşmaya başladı. ''Otur otur, rica ederim. Seni bir bankaya göndereceğim ama o çarpık suratlı herifi saat 5'e dek bekletmek istiyorum. O müdür müsveddesini. Delirsin namussuz. Çarpık deyince hangi bankanın müdürünü söylemek istediğimi anlamışsındır herhalde.'' ''Anlaşılmaz mı?'' İzmir'deki bütün bankaları, banka müdürlerini işimden ötürü yakından bilirim, tanırım. Hepsi de bana sanki şirketin patronu benmişim gibi saygı gösterirler. Bilirler ki ben şirketin işlerinde hangi bankayı istersem seçebilirim. Elimde kapı gibi vekaletim var. Hasip Bey haklı biraz önce bankalar konusunda söylediklerinde. Filan banka bana zorluk çıkarıyor desem patronlara... Ne patronlara? Hasip Bey'e söylesem böyle bir söz, o bankanın müdürü işinden bile olabilir. İstediğim bankayı seçebilirim. Bu düşünceler bir anda zihnimden geçince kendi kendime, ulan Emre, amma da önemli bir adamsın ha dedim. Bay Hidayet Koryüre'ye de, şu makamında hiç oturmayan, binbir tarakta bezi olan çarpık müdür beyimizi bilmez miyim? Bir imza için bazı zaman iki gün yerinde bulamıyorum. Hidayet Bey çınlayan bir kahkaha attı. Tamam, aferin Emre. İşleri iyi kavramaya başladın. O herif Şeytan azapta gerek. Sabahtan beri her yarım saatte bir bana telefon ediyor. Ankara'dan fena sıkıştırmışlar. Genel müdürleri geliyormuş. O gelmeden işi bitirmek istiyor. Pazarlık, pazarlık, pazarlık. 200 binden söz açtı. Sonunda 50 bin liraya sulh olduk. Sanki cebine girecek. Partiye yaranmak için bütün İzmir tüccarlarının başına bela oldu. Bunca çok parayı parti ne yapacak anlayamıyorum. Herhalde vatan cephesine adam yazan, liste düzen esnafın komisyonunu harçlığını verecekler. Elbette bir miktarı münasip de bazı kişiler cebe indirecek. Her neyse bizi ilgilendirmez. Biz dümenimize bakarız, işimize bakarız. Öyle herkese haraç yedirecek göz bende var mı? Ne yaparsın ki ananı belleyen kadı kimi kimden şikayet edeceksin? Hükümet haraç alırsa vergidir deyip başımın gözümün sadakasıdır deyip vereceksin. Kor yürek gittikçe konuştukça öfkeleniyordu. Bu partinin yaptığı düpedüz kepazelik soygunculuktur. Bir soluk aldı, parmağının ucuyla önünde duran yazılmış bir çeki gösterdi. Tam 5'e 5 kala götüreceksin şu çeki o çarpık herife. Oturduğu yerde beklemekten patlasın çatlasın. Bugün iş saati sonuna dek göndereceğimi söyledim. Beklesin biraz, yerinde çakılsın kerata. Makbuz almayı da unutma sakın Emre. Zihnimi bir düşünce kurcalamaya başladı. İçime kurt düştü. Bu iş için koskoca şirkette Hidayet Bey niçin beni seçmişti? Herhalde banka işlerine ben bakıyorum diye olacak. Ama yine de canım sıkıldı. Oldu olacak, Bay Hidayet Kor Yürek istim üstündeyken konuşturayım dedim. Bütün söylediklerinizi anladım ama partiye öfkenizi anlayamadım. Haydi, haydi diye güldü. Anlamaz olur musun? Benim bam telime basmak istiyorsun. Masanın öteki ucuna uzanıp yığınla duran gazetelerden birini çekti. Bak şu beyefendinin resmine nasıl da kasılıyor. Kendisi parti sanki. Anlaşılan şu 50 bin bizim patrona iyice koymuştu. Büsbütün dalına bastım. Zorla bizden bu parayı alamazlar. Orman kanunu mu var memlekette? Vermeyelim. Hidayet Bey kalktı oturdu. Ne sandın ya Emre? Orman kanunu yürürlükte. İşimizi bizi yıkarlar. Ne diyorsun sen? Hele şu sıra. Ne lisans alabilirsin ne de döviz. İnsanlar itiraf edelim biraz da köpeklere benzerler. Küçük köpekler büyük köpeklerden korkar. Cesur, haklı küçük köpeklerin büyük köpekleri havlaması anlamsızdır. Küçük köpekler sadece büyük köpeklerin görmediği kemikleri kemirmek zorundadır. Ama küçükler oyun oynamasını da bilirler, görürüz. Patronun bu benzetmesini beğenmedim, hoşuma gitmedi. Sonra 50 bin lira için böylesine öfkelenmeyi de yersiz buluyordum. Neydi ki bizim patronlar için 50 bin? Herhalde işlemin çirkinliğine öfkeleniyor diye geçti içimden ama sesimi çıkarmadım bu kez. Bay Hidayet Kor Yürek yavaş yavaş yatıştı, öfkesi geçti, zile bastı, içeriye giren hademeye 2 çay söyledi, sonra evde konuştuğumuz gibi daha da içten bir sesle mırıldandı. Bırakalım şimdi bu sözleri, durduğumuz yerde sinirlerimizi bozmayalım. Pazar yaklaştıkça basmaya heyecanlanıyorum. Boş bulundum, niçin? Canım şu sizin maç, Uğur işi gevezeliğe dökmezse güzel bir oyun seyredeceğiz. Oyun bu. Sıkı durursa şansı yardım ederse maçı alabilir. Ne var ki bakıyorum doğru dürüst hazırlanmıyor. Dün beni basbayağı tersledi ille top yapalım dedim diye. Birkaç dakika oynuyor sonra raketi elinden atıyor. Şaşıyorum Uğur'a. Sanki böylesine iyi bir tenisçi olmak için yıllardır çalışmamış bir hali var. Aldırmıyor, umursamıyor. Buna ben moral bozukluğu derim. Biliyor ki seni yenemeyecek. Hayır, Uğur'un sıkıntısı bu olmasa gerek. Ben bunca yıllık arkadaşımı iyi tanırım. Canı istedi mi domuzuna asılır oyuna. Beni geçen yıla dek belki 6 ay öncesine dek çok yendiği olmuştur. Ama bir süredir işin yakasını salıverdi. Refleksleri bile yavaşladı. Hademe kapıyı vurup çaylarımızı getirdi. Hidayet Bey'in hademesi de iyice eskilerdendir. Yıllardan beri bir memur gibi temiz giyinmeye alıştırılmış, tam bir uşak, garson gibi hizmet etmeyi öğrenmiştir. Özenle çayları önümüze koydu, kapıya doğru çekildi, biraz durdu, yeni bir emir var mı diye. Ona Hidayet Bey eliyle bir işaret yaptı. Dikkatle kapıyı çekip çıktı. Hidayet Bey özel fincanlarda gelen çaylarımıza şöyle bir baktı. Kendisininkini karıştırmaya başladı. Neden sonra benim sözlerime düşünceli düşünceli karşılık verdi. Derdi ne ola ki? Bilmem, eskiden her derdimizi açardık birbirimize. Şimdilerde benden kaçar oldu. Derdini bir öğrenebilsek, ağzını bir ara bakalım. Ne yap yap ağzını bir ara. Denerim. Zaten aklımdan geçmiyor değil. Karşısına dikilip ne oluyorsun yahu diye çatasım geliyor içimden. Hem kavgayı da göze alarak. Ne var ki Uğur eski Uğur değil. Eskiden dargınlığımız 2 saat sürmezdi. Bugünlerde bir kavga edersek beni kolay kolay bağışlamaz gibime geliyor. Hele şu maç geçsin bakalım. Aksidir bilirim. Maça bile çıkmaz kafası kızarsa. Dediklerin doğru Emre. Uğur'u iyi biliyorsun. Öyle ya, benden de iyi bilirsin. Çocukluk arkadaşsınız. Bir süredir düşünüyorum. İzmir'de benim dengim, teniste karşıma çıkacak bir arkadaşım bile kalmayınca İstanbul'a gideyim diyorum. Bay Hidayet Kor Yürek şöyle bir şaşkınlıkla doğruldu. Ne yapacaksın İstanbul'da? Babamla da görüştüm. İktisat fakültesinde eksik derslerimi tamamlayıp sınavlara gireceğim. Fakülte mezunu olmak daha iyi. Dur dur hele, hemen karar verme. Fakülte bitirirsen ne olacak? Ne düşündüğünü anlar gibi oldum ya. Bu memurlukta ne uzar ne de kısalırım. Fakülteyi bitirmem iyi olmaz mı? Elbette iyi olur ya. Ben sizin için başka şeyler düşünmüştüm. Hani Uğur da senin için. Zaten yüksek öğrenimini yapmışsın, askerliğini bitirmişsin. Uğur'un derdini halledebilirsek onunla birlikte iş güç sahibi olur, hayatınızı düzenleyebilirsiniz. Gülümsedi, alaylı bir sesle ekledi. Sakın Gülseren'e bu kaçma oyununu oynama, kız ölür. Şaşırdım birdenbire, dondum kaldım bir şeyler söylemek için. Gülseren'le daha bu konuda bir karar vermedik. Hani ben karar vermedim demek istiyordum. Adam zeki, hemen anladı. Orası öyle. Kimse vereceğiniz karara karışamaz. Ne senin ne de Gülseren'in. Bu konuyu ayrıca düşünürsünüz. Ben bir iş düşünüyorum seninle Uğur için. Hem Uğur'u bu haylazlıktan, sıkıntıdan kurtarmak, hem de bir iş güç sahibi yapmak için. Elbette sen olmayınca Uğur bu işe yanaşmaz. Daha doğrusu tek başına kıvıramaz da. Sen iş gücünü koyacaksın, Uğur sermayesini. Hani ben vereceğim, babası verir yapacağınız işin sermayesini. Böylece memur olmaktan kurtulursun. Bu öneriye daha çok şaştım. İşi alaya almak geldi içimden. Ne iş yapacağız? Bay Hidayet Kor Yürek son derece ciddileşti. Şu sıra plastik eşya modası aldı yürüdü. En az 15 yıl bu işin geleceğini parlak görüyorum bir iş adamı olarak. Sonra bu iş zengin işi değil. Fakir fukaraya çanak çömlek, leğen gibi birçok gerekli eşya yapabilirsiniz. Bütün Türkiye'de de alıcı bulursunuz. Bir plastik eşya fabrikası kurmanızı yararlı görüyorum. Düşündüm kaldım, ne diyeceğimi bilemedim. Yine de kabul etmek birdenbire işime gelmiyordu. Güzel fikir ama karşılığını verdim. Ben şimdi Türkiye tenis birinciliklerinde birlikte çift erkeklerde oynayacağımız Uğur'un beni yarı yolda bile bırakmasından korkmaktayım. Haklısın. Elbette önce Uğur'u yumuşatmak, derdini anlamak gerek. Fabrikanın ayrıntılarını sonra düşünürüz. Şöyle bir durdu Hidayet Bey, içtenlikle söyler gibi bir fikir ortaya attı. Acaba şu İzmir şampiyonluğunu Uğur'a versen nasıl olur? Sonra zaten Türkiye birinciliklerinde yenersin. Dondum kaldım. Damarlarımdaki bütün kanın çekildiğini hissettim. Bu adam benimle şaka mı ediyordu? Yoksa beni oyuna mı getirmek istiyordu? İyi niyetli görünüp beni bir maç için satın almayı mı düşünüyordu? Yüzüne bakmış kalmışım. Oysa bana yakınlık gösteriyormuş rolündeydi gibime geldi. Kendimi toparladıktan sonra bunu yapamam karşılığını verdim. Sporda bile, şakadan da olsa, hatır içinde de olsa bile bile yenilgiyi kabul edemem. Uğur alacaksa maçı bileğinin gücüyle almalı. Bay Hidayet Kor Yürek çok ilgisizmiş gibi göründü ama kırmızı yüzünün biraz daha kızardığını fark ettim. Artık utançtan mı, öfkeden mi, benim şu sırada pek anlayacak halim yoktu çünkü ben öfkelenmiştim. Canım elbette haklısın. Dediğim olasıya bir iş değil ama hani bir yararı olur mu? Bir çare bulur muyuz diye böyle bir şey aklıma geldi. Artık ne niyetle böyle bir şey aklıma getirdiğini kestirmem güçtü. İçimden iyi niyete yormaya çalıştım. Uzunca bir sessizlik oldu. Kolumdaki saate gözüm ilişti. Hidayet Bey sakin sakin sordu. Niye saatine baktın, sıkıldın mı? Ne karşılık vereyim, toparlandım. Banka müdürü aklıma geldi de kaçırmayayım. Nereye kaçarmış? Çeki alıp uzattı bana. Koy şunu cebine, daha yarım saatimiz var. Tam beşe beş kala gideceksin. Nerede kaldın diye sana çıkışamayacak, kibarca soracak. Başka bankalarda işim vardı da diye alay alacaksın. Bu sözleri ederken bir yandan da bir Amerikan cigarası yaktı. Bana da masanın üstündeki o kocaman cigara kutusunu önüme doğru sürerek ikram etti. Bir ara oyalanırım diye aldım bir cigara. Yakmadan önce şöyle evirip çevirip baktım. Bay Hidayet kor yürek alındı olmalı ki gülerek konuştu. Tütünün ana vatanı Amerika. Cigara yapmasını da biliyorlar. Ben bu nanelilerden hoşlanıyorum. Sen sevmedin mi yoksa Emre? Peki bizim tütünleri niye satın alır bu adamlar? Kendilerinin lahana yaprağına benzeyen tütün yapraklarına bizim nefis ince yapraklı damarsız tütünlerimizi karıştırmak için. Bu garip bir iştir Emre. Tütün Amerika'dan gelmiş, bizim topraklara ekilince yozmuş. Yaprağı küçülmüş, yaprağı küçülünce yapraklarının üstündeki damarlar incelmiş. Daha kolay kurur, kıyılır bir hal almış. Sonra da kokusu gayet de nefisleşmiş. Bizim tütünümüzü karıştırmazlarsa Amerikalılar kendi odunlarına, cigaraları rezalet olur. Senin sormak istediğini çok iyi anlıyorum. Diyeceksin ki bizim şirketimiz bile bunca ton tütün satar Amerika'ya da biz niçin Amerikan cigarası içelim? Doğru. Ne ki adamlar bizim tütünden başka bir şeyler de karıştırıyorlar nefis cigara yapmak için. Bize gelince sadece nefis tütünlerimizden bile doğru dürüst cigara yapamıyoruz. Bu adam da hiçbir lafın altında kalmıyor diye içimden geçirdim. Bay Hidayet kor yürek birden sözü değiştirdi. Gönlümü almak isteyen bir hali varmış gibiydi. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun. Baban kat almış, hem de senin üstüne yapmış tapusunu. Bir bankada herhangi bir işlem yapılacak da Hidayet Bey duymayacak. Bu olası bir iş değildi, ister istemez gülümsedim. Babamın para işlerine oldum olasıya aklı ermez. Öyle bir iş yaptı ki elindeki parayı peşin yatırdı. Üstünü taksite bağladı. Bu taksitin faizi bir kat daha eder. Hidayet Bey kahkahayı bastı. Aferin Emre. Sana da bizden yavaş yavaş tüccarlık bulaşmaya başladı. Doğru düşünüyorsun. Ne var ki sayın albayıma hak vermek zorundayım. O asker adam para sözünün üstünde bile durmaz. Bir ev sahibi etmeyi seni aklına koymuştur o kadar. Bütün vatandaşları bu bankacılar böylece dolandırıyorlar. Ama hele siz bir karara varın bakalım. Baban sana bir kat almış, yarı parasını ödemiş. Ben de katın yarı parasını öder, Gülseren'e armağan ederim. Kat sizin olur. Bankacıların faiz hevesleri de kursaklarında kalır. Başım dönmeye başlamıştı. Artık sersemleşmiştim. Aman olmaz. Babamı evin taksitini emekli aylığından ödemek zevkinden yoksun bırakamayız diye şakaya vurdum. Bay Hidayet kor yürek yine uzun uzun güldü, sonra durup dikkatli dikkatli yüzüme baktı. Anladım ki benim de lafın altında kalmamam hem hoşuna gidiyor hem de onu öfkelendiriyordu. Saatime bir göz attığımda 5'e 10 vardı. Bana izin, şu adamın çekini vereyim diye kalktım. Ver bakalım. Biz de bu çekin acısını bir yerden çıkarırız elbette. Yarın gazeteler bağışınızın haberini yazarlar. Yazarlar ki yazarlara. Herkes bizi sanacak ki. Canım, ne sanırlarsa sansınlar. Çıktım kapıdan. Ses geçiremeyen özel yapılmış bir kapıydı bu. Kapının berisinde oturan Adem'e hemen saygıyla ayağa kalktı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 95.